Yeşil Gazete TV'den herkese iyi günler. Bu sefer içinden programını canlı yapmıyoruz. Onu baştan uyaralım. Çünkü günler çok olaylara gebe. Bakarsın akşama kadar bir takım olaylar olur. Sonra biz de açıkta, offside'de kalmayalım. Merhaba Koray.
Merhaba.
Nasılsın? Nasıl gidiyor?
Sağ ol abi. Sen nasılsın?
Gündeme yetişebiliyor musun?
Yani geçen cuma mesela bir sürü olay vardı. İşte biz Pınar Selin davasına giderken yolda İyi Parti kurşunlanmıştı. İşte metrobüste onun yanından geçerek gittim falan. Böyle gerçekten zaman hızlı aktığı bir dönem.
Şimdi bu seçim gündemini konuşacağız galiba. Az bir süre kaldı. Seçime çok az bir süre kaldı ama girmeden önce bir takım olaylara bakalım istiyorum. Biraz önce aylık enflasyon verileri açıklandı. Resmi TÜİK istatistikleri 50,5 oldu. %50,5 senelik. Bu kimi inandırdı bilmiyorum ama sokaktaki vatandaşları inandırdığı şüpheli. Ben gelirken bakmıştım. Soğan hala 25 lira en ucuz yerde. Yani soğanın 25 lira olduğu bir memlekette ekonomi ne kadar iyi olabilirse o kadar iyi. Gerçekten yani pazarda mesela domates bile 15 liraya kadar inmişti. Ama soğan 25 lira, bu olur şey değil, açıklanabilir şey değil. Yani TÜİK ısrarla 50,5 rakamına inanmamızı istiyor. Ama yine hükümete en yakın kuruluşlardan biri olan İstanbul Ticaret Odası'nın endeksi, onlar da aylık bazda açıklıyorlar, %73. Yani arada bir %50'lik bir fark var
O
TÜİK.
İstanbul enflasyonu ama değil mi?
Tabii. Ama yani o da geçmiş zamanlarda yani eski Türkiye'de İTO rakamlarıyla TÜİK'in rakamları çok fazla farklı olmazlardı. Yani bir %5'lik, %10'luk falan bir fark olurdu. Onu da herkes anlayışla karşılardı. Tabii de ENAG diye bir kurum var. Esas yani bu alternatif bir ölçme yöntemiyle hesaplayan akademisyenlerin oluşturduğu bir kurum var. Onun şeyi de yanılmıyorsam 112, değil mi? Senelik enflasyonlarında iki mislinden fazla.
112.
Gerçi evet, %112 küsür. Şimdi tabii onda da bir miktar düşme var geçmiş zamanlara göre ama bu kadar düşüş de normal çünkü en azından dolarda müthiş bir baskılama var. Bir takım örtülü hareketlerle döviz piyasası kontrol altında tutuluyor. Yani dövizdeki bir yükseliş bayağı zoraki sopa gösterilerek bir takım şeylere ve bir takım günübirlik uygulamalar gündeme sokularak dolardaki artış engellenmeye çalışıyor. Dolardaki artış engellenerek de enflasyonda büyük bir artış olmuyor gibi görünüyor en
Bir de
azından.
esas olarak şu var aslında. Enflasyon düşünce fiyatlar düşmüyor. Fiyatların artışı
Tabii,
yavaşlıyor.
tabii, tabii.
Yani
Yani
biz biliyoruz bunu. Bizi dinleyenler de izleyenler de biliyordur ama böyle bir
hatırlatalım.
algı da
Tabii,
yaratmaya
hatırlatalım. Yani
çalışıyor. Yani, evet.
enflasyon düşüyor, zam artış oranı azalıyor. Yani 120'den 120 kilometre hızla giden bir arabadan 50 kilometre saatte 50 kilometre hızla gidiyoruz ama yine gitmeye devam ediyoruz.
Ya
Ve
da
geri
12. kattan düşeceğimize 5. kattan düşüyoruz ama çok bir şey fark etmiyor sonuçta.
Yine canımız yanıyor. Yine
Evet.
canımız yanıyor. Şeyimiz o. Tabii yine bu hafta sonu önemli bir gelişme oldu ekonomi cephesinde. O da OPEC petrol üretimini kısıtlayacağını duyurdu. Bu da tabii ham petrol fiyatlarının bayağı bir yükselmesini. Bir haftada %8 falan, 3 günde %8 yükseldi galiba. Tabii bu iç piyasaya ne zaman yansır? Bizim benzinimize, mazotumuza, işte giderek tüp gazımıza falan da ne kadar yansır? Bunun ne kadar hükümet tarafından bize gösterilmez, ya şunun şurasında bir şey kalmadı seçime diyerekten, onları bilemiyoruz. Ama bilinen bir şey var. Kim kazanırsa kazansın seçimlerden sonra iktidar devralacak olan yönetim ciddi bir enkaz devralacağı aşikar. Bakalım kim o dönemde ekonomi yönetiminde olacak ve nasıl bir politikayla bizi bu kadar mağdur eden ekonomik durum, eşitsizlikler başta bir parça engellenmiş olur. Kaç gün kaldı? Şimdi matematik dedik, seçim matematiği ve ittifaklar matematiği dedik. Bugünlerde işimiz gücümüz matematik. Geçenlerde birisi Twitter'da yazmış. Bilmem, integral problemi çözmekten daha zor oldu bu meseleleri.
Yani evet. Çok enteresan aslında bu Hond sistemi dediğimiz sistem bu seçim gündemimize gelmedi. Hani seçim sisteminde bazı değişiklikler oldu ama 1961'den beri kullandığımız bir seçimde hala neyin nasıl olduğunu üzerine anlaşamamak, şimdi işte bir de Ramazan ayındayız, hep sakız orucu bozar mı gibi bir şey vardır ya, soru. Yani sakızın orucu bozup bozmadığını ve Hond sisteminin nasıl işlediğini bir türlü anlayamamak bizim bir herhalde ülkece şeyimiz, geleneğimiz yani. O yüzden de biz elde kalem kağıt bir hesap yapıyor. Tabii ittifakların olması, ittifak sisteminin bir önceki seçim değiştirmesi. Mesela bu seçim bir ihtimal Cumhurbaşkanlığı ikinci tura kalacak. Türkiye ilk defa bir seçimde ikinci tura gidecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerini saymazsak. Bu da enteresan bir durum. Yani ikinci tura kalma. Bir bölüm insan sanırım ne olursa olsun ikinci tura kalacağını zannediyor. Böyle de bir kitle var. Yani %55 daha alsa Kılıçdaroğlu ikinci tura kalacağını düşünen var. Bir bölüm insan ikinci turun ne olduğunu çok bilmiyor. İlk turda verdiği, yani biz kendi çevremizden de görüyoruz aslında bunları. Bu yüzden bu kadar zaten karma karışık olan kafalara, yani çünkü bir taraftan da şimdi haklı insanlar önceki konuştuğumuz konuyla alakalı. Yani soğan diyorsa 25 lira olmuş. Yani bir aslında en büyük matematik orada dönüyor. Yani eldeki parayı yemeğe nasıl çevireceksiniz? İşte yiyeceğe, içeceğe nasıl çevireceksiniz? En büyük matematik orada dönüyor. Bir de bunun üstüne insanlar tabii seçim matematiği yapmak istemiyorlar. Ve tabii şu da var. Biraz uzattım, sözü sana vereyim. Herkes sayıları istediği gibi yorumlayabildiği için artık, yani aynı sayılardan birbirinden 180 derece farklı sonuçlar çok rahat bir şekilde ortaya çıkabiliyor. Yani sen bana bir rakamlar bütünü ver, ben onu bambaşka bir şekilde ortaya çıkartabilirim. Ya mesela yerel seçimler sonrasında geçtiğimiz, hani 4 sene oldu ama geçtiğimiz yerel seçimler sonrasında iktidar medyasını okursanız yerel seçimleri AKP'nin kazandığını görüyorsunuz. Bir taraftan belli sayılara göre doğru. Ama yerel seçimleri AKP mi kazandı? Hayır. Bunun da
yani evet şey bu, hesap baştan yanlış yapılmış aslında, bütün şey bu. Bunun bir kısmı normal olağandır, yani geçmişte de, geçmiş programlardan bir tanesine değinmiştik. Mesut Yılmaz'la Tansu Çiller'in rakip oldukları, birisinin Anavatan Partisi'nde, birisinin Doğru Yol Partisi'nin başında girdikleri seçimde birisi daha fazla milletvekili çıkartmıştı, birisi daha fazla oy almıştı. İkisi de seçimden galip geldiklerini söylemişlerdi. Yani bu demokrasilerde oluyor. Yani şeyde de oldu. Amerikan seçimlerinde de oldu. Trump'ın kazandığı seçimde mesela toplamda Hillary Clinton daha fazla oy almıştı. Demokratların adayı Hillary Clinton daha fazla oy almıştı. Ama gel gelelim seçim sistemi başka bir şey yapmıştı. Başka bir sonuç ortaya çıkartmıştı. Bu olağan, ama olağan olmayan şey Türkiye'de siyasetin yapısı aslında 12 Eylül döneminde bozulan bu baraj sisteminin arkasında yatıyor bütün bu meseleler. Yani eğer baraj meselesi olmasaydı biz ittifakları da konuşmuyor olurduk. Dolayısıyla don sisteminde daha anlaşılır bir şey olurdu. Ve insanlar bunu anlamakta o kadar zorlanmazlardı. Çünkü bir taraftan da biz ittifaklar içerisinde hesaplar yapmak durumunda kalıyoruz. Ki siyasetin doğasına aykırı olan şey bu. Yani birbirinden çok farklı olan partiler ortak bir listede seçime giriyorlar. Yani daha sonra o koalisyon yapmaları çok anlaşılabilir bir şey. Bence demokrasi açısından hiç de kötü bir şey de değil. Yani farklı partilerin bir araya gelip de hükümet etmek üzere anlaşmaları, bir araya gelmeleri, ama seçimde Şimdi bir taraftan milliyetçi bir MHP var. Kendisini milliyetçi olduğunu söyleyen bir MHP var. İşte ulusal birlik, bütünlük gibi. Öbür taraftan Hüdapar'la aynı liste içerisinden seçime giriyorlar. Buna itiraz eden de Doğu Perinçek'in Vatan Partisi oluyor falan gibi saçma sapan bir durum. Şimdi aynı olay Millet İttifakı için de geçerli ve aynı olay aslında Emek Özgürlük İttifakı için de geçerli. Yani farklı öncelikleri, farklı şeyleri olan, sosyolojik tabanları olan siyasi partilerin bir araya gelmelerini zorunlu kılan birinci neden bu saçma sapan barajlar sistemiydi. Yani bunu 12 Eylül getirdi. Bunu iyice içinden çıkılmaz hale getiren de bu iktidar oldu. Yani bir dönemden öbür döneme de bu ittifakların mantığını ve yapısını da değiştirdiler. Seçim kanununda yaptıkları değişikliklerle içinden çıkılmaz hale geldiler. Yine ittifaklar yeni bir olay değil. Yine bu baraj meselesiyle 12 Eylül'den hemen sonra muhafazakar sağcı partiler diyelim. Yani merkezin dışındaki Milliyetçi Çalışma Partisi'ydi galiba. O zamanki adı Refah Partisi miydi? Onlar da HDP'den fazla isim değiştiriyorlar. O Cemal Partisi. Yani o ekip. Bir de bir parti daha vardı galiba. O parti herhalde yok oldu sonra.
Millet Partisi olabilir. Bu Edebali miydi?
Edebali'nin partisiydi. Evet, onlar üçü birlikte barajı zorlayıp geçmişlerdi. Sonra da tabii hepsi. Ama o zaman da saçmaydı. Bugünkü daha da saçma. Yani ittifakların şey olması, geçen seçimden bu seçime değişmiş olması insanların anlamalarını falan iyice zorlaştırıyor. Yani hala insanlar MHP barajı geçemez falan zannediyorlar. Yani ittifakın içerisinde olduğu sürece barajı geçip geçmemek gibi bir şey kalmıyor, bir dert kalmıyor. Anlaşılmayan mesele bu aslında. Her seçimde bu kadar oynanırsa seçim sistemiyle tabii insanlara söyleyecek laf yok aslında. İş sadece uzmanların, elinde hesap makinesi olan uzmanların kararlarına kalıyor. Oradan geçtiğimiz haftadan beri neler değişti ona bir şey yapalım. Yani geçen hafta yapbozun parçaları şekilleniyor, yerlerine oturuyor demiştik. Geçen haftadan beri bir kesinleşen şey var. O da Cumhurbaşkanı adayları Yüksek Seçim Kurulu tarafından.
Ya sıralamaları bile kesinleşti.
Orada hala belirsiz bir durum var. O da Muharrem İnce'nin hala adaylıktan çekilme olasılığı var. Çekilir mi çekilmez mi bilemem. Kim bilir onu da bilemem ama bilinen tek şey var. Dört aday şey oldu. Dolayısıyla esas oradaki mesele Recep Tayyip Erdoğan'ın üçüncü defa aday olması Yüksek Seçim Kurulu tarafından uygun bulundu. Bunu da bir kenara yazıldı. Yani Türkiye hukuk tarihinin sayfaları arasında yazıldı. Esas tek geçen haftadan beri değişen önemli bir şey bu. Onun dışında bir açıklama oldu. O da Milliyetçi Hareket Partisi'nin seçimlere ayrı bir listeyle, kendi logosuyla, kendi bayrağıyla katılacağını açıklaması oldu. Ama hala da...
Efendim? Bayağı sert bir açıklamaydı. Yani o ittifak içerisindeki, benim anladığım kadarıyla, bu benim yorumum tabii, daha önce yapılan anlaşmaların bozulduğunu ve yeni bir düzene geçildiğini bize anlatan.
Ya yeni pazarlıkların
sürdüğünü. Pazarlık olduğunu düşünmüyorum. Yani ben biraz daha göründüğü gibi olduğunu düşünüyorum işlerin, ama yani orada Bahçeli'nin attığı tweetlerde işte diğer üç parti kendi adıyla girerken, yani Büyük Birlik ve Yeniden Refah'tan bahsediyor. Kendi adlarıyla girerken işte üç ilerin kendi adıyla girmemesi olmaz falan. Benim anladığım orada daha önce hepsinin AKP'nin altında girme gibi bir anlaşmaları vardı. Fakat işte ilk önce Büyük Birlik Partisi, belki sonra Yeniden Refah Partisi bunu bozunca MHP'de tek başına AKP'nin altında seçime girmek istemedi. Çünkü onlarda da yani şimdi Devlet Bahçeli'nin MHP Genel Başkanı olarak Osmaniye AKP birinci sıra adayı olması da çok doğru değil zaten. Bunu konuşmuştuk. Bir de şey korkusu da var sanırım. Pusula'da MHP'yi görmeyen işte seçmen İYİ Parti'ye oy verir. Demek ki ya da işte belki de Ata İttifakı işte Zafer Partisi'ne falan oy verebilir gibi de bir düşünce var. Ve bir de herhalde yani işte CHP'den sonra en kökü geriye giden parti MHP. Belki TKP'yi de sayabiliriz ama şimdi o TKP'yi sayarsak bunun üzerine yaklaşık bir 48 saat falan konuşmak gerekir. Bir de o kadar eleştiri yeriz. Onu seçime sokmayan genel başkan olmak istemez kimse bence. Yani çok bu insani duyguları çok gözetmeden hareket ediyoruz. Bu ve çok gerçekleri de gözetmeden hareket ediyoruz. Mesela şimdi başka bir ittifaka geçeyim çok kısa, sonra sözü sana atayım. Şimdi EMEP konusu. EMEP ilk önce Emek ve Özgürlük İttifakı'nda ayrı gireceğini söyledi. Sonra çekildi. Biz de bunu burada biraz yorumladık. Biraz şey yaptık, yorumsuz verdik. O mesela EMEP çekilmeden önce bir tane bile EMEP aday adayı duyurusu, ne bileyim EMEP'e adaylık başvurusu yaptım şeyi yoktu. Yani zaten aslında EMEP aday topladı mı toplamadı mı orada çok emin değiliz. O yüzden de çekilmesi çok doğaldı. Ya da işte biraz sonra zaten gelirse herhalde işte tipin durumu gibi şeylerde, konularda yani bunlar bazen sadece o insan olmak istemek ve o insan olmak istememek konusunu çok şey yapıyoruz biz. Çok atlıyoruz bence. Yani Devlet Bahçeli böyle olmak istemedi.
Eyvallah. Yani ama benim durduğum nokta şöyle Koray. Son dakikaya kadar her şey olabilir. Yani burası Türkiye. Dolayısıyla büyük laflar etmemek lazım. Senin dediğin şeyler de tabii ki bir faktördür. O da devreye girecek ama rasyonel hesaplar da devreye girecek. Yani belli sayıda milletvekili sokmak, belli sayıda artık oya neden olmamak falan gibi şeyler. Ama bakalım ne olacak? Yani belki hepsi birden tekrar hizaya gelirler. Ve hepsi AKP'nin listesinden girmeye karar vererek yine kendi tabanlarını bir şekilde ikna ederler. Yani özellikle Devlet Bahçeli'nin geçmişte söylediği sözlerin bundan sonrası için de bir karne teşkil etmemesi çok alıştığımız bir durum. Yani daha önce söylediği şeylerin 180 derece tersini söylediği, en azından Recep Tayyip Erdoğan'a ve AKP'ye dair hepimizin malumu. Yani defalarca bunun örneklerini gördük. Dolayısıyla aslında 9 Nisan değil mi son gün, yani Yüksek Seçim Kurulu listelerin verilip kesinleşmesi tarihine kadar her şeyin olabileceğine dair bir şey bırakmak lazım. Tabii ki daha fazla olasılık dahilinde olan şeyler var, olmayan şeyler var ama her zaman siyaset bizim tahminlerimize uygun yürümüyor. Nitekim geçtiğimiz haftayla bu hafta arasında en azından Devlet Bahçeli'nin bu çıkışı bile bunu bize gösterdi. Önümüzdeki hafta bambaşka olaylar olabilir. Tamamen ittifaktan bile çekilebilirler. Yani öyle bir takım şeyler olabilir ki. Aynı olay aslında Millet İttifakı içerisinde de, yani çok fazla dışarı duyurulmuyor, bilgi sızmıyor dışarı. Veyahut da sızan bilgiler de güvenilir kaynaklar değil. Herkes kaynağını belirtmediği bir takım kulis bilgileriyle siyaset yapmaya çalışıyor. Ama orada da neler dönüyor açıkçası bilmiyoruz, nasıl hesaplar dönüyor. Yani ayrı ayrı mı girecekler? Bunlara parti, işte her partinin içerisinde nasıl bir dengeler hakim olacak? Orada da yani Millet İttifakı'nda da sular henüz durulmuş ve listeler kesinleşmiş değil. Hadi bırak ittifak içinde, CHP içerisinde bile adaylıklar konusunda kim bilir ne fırtınalar kopuyordur. Değil mi? O bin, kaç bin aday içerisinden sonuçta 600 kişiyi en fazla gösterecekler.
Sadece İstanbul'a 800 kişinin başvurduğu söyleniyor.
Değil mi? 95 mi İstanbul milletvekili? 95 mi? 96 mıdır? Nedir? Yani demek ki 700 küsur kişi hüsranla veyahut da kızacak onların bir kısmı, kızgın olacak. Yani bir kısmı bunu zaten sadece aday listesinde görünmeyi bile bir şey sayarken, marifet sayarken diğerleri hakkının yendiğini düşünecekler. Belki rakip cepheye girecekler. Bunları da 9 Nisan'a kadar, 9 Nisan'da ve sonrasında göreceğiz.
Şey oldu, o enteresan. İyi Parti bütün Türkiye'de sanırım teamül yoklaması yaptı. Yani
yok, üyeler... 15 yerde yapmış ya.
15 yerde mi? Tamam. 15 yerde yapmış. Yolu düzelttin sonra şey. Bir hafta sonra düzeltmeye şansı yakalarız. 15 ilde o ilginç bir durum tabii. Üyelerin gidip yani bu ne deniyor, ne diyorlar? Teşkilatı canlı tutmaya yarayan bir şey tabii. O açıdan onu da söyleyelim. Yani bu ön seçimdir, teamül yoklamasıdır. Teamül yoklaması ile ön seçim arasındaki fark da aslında hani çok kısa açıklayalım. Ön seçime devlet falan da temsilci gönderiyor. Onun sonuçları kesin. Teamül yoklamasında biraz Meral Akşener'e fikir versin diye aslında kim güçlü.
Aslında
kim
demokrasimizin değil. Geldiği nokta açısından o da bir gösterge Koray. Geçmiş dönemlerde her yerde ön seçim olurdu. Ön seçimin olmaması istisnai bir durumdu. Yani orada liderin
her partide mi?
Çoğunluğu yani CHP'de falan olurdu mesela. Olmadığı zaman olmadığı bölgelerde veya olmadığı zamanlarda büyük tantanalar kopardı. Orada genel merkeze mümkün olduğu kadar az bir alan bırakılırdı ki bence de doğrusu bir taraftan budur yani. Yani gerçekten taşra teşkilatının benimsemediği adayların çıkması sonuç olarak oradaki tabanla şey arasında, yönetim arasında büyük kopukluklara, çekişmelere yol açıyor. Ama öbür taraftan teşkilatların ne kadar sağlıklı çalıştığı da bir başka sorun. Türkiye'deki siyasi partilerin yapısını bildiğimiz için yani orada örgütlü bir güçle gidip istediklerini seçtirmeleri olayını da biliyoruz şeyde. Dolayısıyla yani hep söylediğimiz bir şey var. Yani Türkiye'de anayasa değiştirmekle olay olmuyor. Yani demokrasinin gelmesi, kurumsallaşması için. Aynı zamanda seçim sisteminin ve siyasi partiler yasasının da bir şekilde demokratikleşmesi ve günün şartlarına ve Türkiye'nin şartlarına uygun hale getirilmesi gerekiyor. Yoksa yani hiçbir ön seçimi gündeme bile getirmeyen mesela CHP'nin bu şeyi hani o kadar olağan karşılıyoruz ki CHP'liler bile olağan karşılıyor. Hadi bizim karşılamamız çok önemli değil ama CHP'liler bile böyle bir talepte bulunmuyorlar. Bulunurlarsa genel...
Yani düşüyor benim sosyal medya dönümü ama CHP en son ön seçim yaptığında ben Ankara'da yaşıyordum. İşte bir alışveriş merkezi vesilesiyle de Mamak tarafına çok gidip geliyordum. Yani genel seçimde o kadar çalışmadıklarına eminim. Ön seçimde bütün Mamak CHP adaylarının afişleriyle, pankartlarıyla boş inşaat kalmamıştı. Hepsi böyle. Bütün güçlerini oraya harcamışlardı. CHP'de de öyle bir sıkıntı var. Bir de ön seçim şöyle bir şeyi ortaya çıkartıyor. İşte ne zaman ön seçim yaptı CHP? 7 Haziran seçimlerinde ön seçim yaptı. Bu Davutoğlu'nun çoğunluğu kaybettiği seçimlerde. Mesela Ankara'da bir milletvekili adayı, yani ismini biliyorum da şimdi şey yapmayayım. 2 milyon lira harcamıştı o senenin parasıyla. Yani insan şeyi düşünüyor tabii, yani aday olmak için 2 milyon lira harcayan biri, yani milletvekili ki muhalefette de olacağı hemen hemen belliydi. Muhalefetteki bir, o muhalefette olarak bu parayı ne yaparak çıkartır? Yani çünkü tamam hani mecliste olmanın bir şey vardır, onun için özel önemi vardır. Zaten meclistedir, tekrar girmek istiyordur. O kaybetme duygusunu yaşamak istemiyordur falan. Bunları anlıyorum ama yani 2 milyon harca... Yani partiler bunların da bilinmesini istemiyor olabilirler. Çünkü mesela hatırlıyorum Kızılay'ındaki Gökdelen'e, şu Emek İş Hanı mıydı? Emek İş Hanı'ndaki Gökdelen'e onun afişi asılmıştı. O indirdikten sonra Turkcell falan afişi astı. Hani rakibi de milyar dolarlık şirketler yani. Orada ancak onlar verebiliyor parayı. Böyle bir şey tabii. Ön seçimde de böyle bir gariplik var. CHP ön seçimde kendi iç muhalefetini tasfiye etmişti. İşte bizim çok dilimize dolanan o ulusalcı dediğimiz kesim. O ön seçimde hiçbiri seçilecek yerden aday gösterecek kadar oy almayınca CHP ve ulusalcılık arasında böyle bir açılma olmuştu, uzaklaşma olmuştu. Tabii onu hala çok fazla kamuoyu biliyorum, bilmiyorum, emin değilim ama sanırım
ya, CHP'nin iç işlerine hiç girmeyelim Koray. Yani onlar çok mayınlı alanlar. Yani hem bilmediğimiz alanlar.
Hiçbir partiden konuşamıyoruz. Gel senle Yeşillerin iç işlerini konuşalım diyeceğim. O da mayınlı.
Yani genel olarak siyasetin mesela finansmanındaki şeffaflığı konuşabiliriz. Değil mi? Yani en büyük yani sonuç olarak senin söylediğin şey de ona geliyor. Bir milletvekili adayı bile sadece aday adaylığı aşamasında 2 milyon lira
harcıyor. Yani o şu an 2 milyon harcamak çok büyük bir para. Yani.
Şu an bile çok büyük bir para. Benim dilim bile dönmez o kadar rakamı telaffuz etmiyor. Şimdi mesela biz Memleket Partisi ve onun lideri Muharrem İnce bir başkanlık şeyine giriyor. Değil mi? Yarışına giriyor. Bunun da belli bir finansman ihtiyacı var. Bu finansman ihtiyacı nereden karşılanacak? Bunun hesabını kime verecek? Yani bu şeffaf bir şekilde yürümeyeceği çok açık. En azından şimdiye kadar yürümediği. Yani
sanki Cumhurbaşkanlığı paraları şeffaf oluyor gibi öyle bir şey çıkarmışlardı. İşte harcamazsan hazineye dönüyor falan. Ama tabii kim neye harcıyor? Yani iki bütçe olduğu zaten söyleniyor Muharrem İnce ile alakalı da. Herkesin kaç bütçesi vardır.
Ya bu sadece Muharrem İnce'yi şey yapmayalım, harcamayalım burada. Yani Muharrem İnce'yi harcamak istersek harcayacak başka şeyler çıkar da bu tekil bir örnek değil. Yani benim hani en göz önünde örnek olduğu için Muharrem İnce'yi ve Memleket Partisi'ni dile getirdim. Yani yüzlerce yerde teşkilat açmak bilmem zaten Yeşiller Partisi deneyiminden biliyoruz. Yani bir yerde örgütlenmek için bile belli sayıda sadece tabela asmak için bile ciddi miktarda paralar gerekiyor. Ama bazı insanlar birdenbire siyasete giriyorlar. Üç gün sonra işte bir yerde ofisler kiralanıyor, onlara tabelalar asılıyor. Baskılı malzemeler şunlar bunlar. Ama bu paraların kaynağı sorulmadığı için bir takım sorunlar yaşamaya devam ediyoruz. Yani
kaynağı sensin abi. Kaynağı sensin. Kaynağı benim yani. Kaynağı bizim verdiklerimiz.
Yani bunu bir şekilde konuşmak ve sürekli gündemde tutmak lazım aslında. Yani Türkiye'de gerçekten siyasetin demokratikleşmesini istiyorsak bu değirmenin suyu nereden geliyor diye bizim siyasette bizden o isteyen insanlara bunu sorabilmemiz lazım. Ama bu konuda da yani biraz tabii şeye geliyor ya hani nerem doğru ki hesabı ama bu da hiç öyle küçümsenecek bir rakam değil diyerek onu bir kenara not olarak geçelim ve bunu hatırlatmaya da devam edelim hep. Yani siyasetin finansmanının şeffaflığının sağlanması olmadan Türkiye'de demokratik siyaset inşa edilemez diyerek gelelim en hassas ve güncel meseleye. Yani ben tabii biraz dışarıdan izlemeye çalışıyorum. Emek Özgürlük İttifakı'nı biraz önce sen bahsetmiştin. Oluşturan bir yığın parti var. Bu partilerden Yeşil Sol Parti listesinden girmeye karar verdi. Ana aktör olan HDP. Dolayısıyla ana omurgasını onlar oluşturacaklar. Bu Emek Özgürlük İttifakı'nın. Ama diğer başka partilerde adaylarını bu liste üzerinden yani Yeşil Sol Parti listesi üzerinden göstermeyi kabul ettiler ve bu yönde hazırlıklar yapıldığını biliyoruz. MEP de vazgeçti kendi adaylarıyla gitmeye. Bir tek Türkiye İşçi Partisi belli bölgelerde kendi adaylarıyla ki bu da minimum 41 seçim çevresi yapıyor. 41 il mi 41 seçim çevresi mi? Yani 41 ilse mesela İstanbul'un 3 seçim çevresinde girmesi gerekmiyor. Yani bir yerde girmesi bile şey yapıyor. Ama İstanbul'un 3 çevresinde de girerse o zaman yine artı 40 ilde daha girmesi gerekiyor. Evet. Değil mi?
Yine bir ediyor.
Yani bunlar da mesela enteresan matematik hesaplamalar gerektiren şeyler. Ha, dolayısıyla şimdi tipin bu kararı belli çevrelerden tepki çekmeye başladı. Yani hep çok alışık olduğumuz bir suçlama oyları bölüyor mu tip bölecek mi diyerekten. Bu bizim ahir ömrümüzde sık sık karşılaştık. Hatta ben bir şey yapayım, Amerika'da bir seçimler sırasında Amerikan Yeşilleriyle tanışmıştım. Başkan adayı Jill Stein'di. Tabii çok az insanın bildiğini düşünüyorduk ama Türkiye ölçeklerinde de fena oy almadılar. Neyse.
Ralph, en çok sanırım Ralph Nader. Evet, o %5 almıştı. Bush'un ilk seçildiği seçimde. Evet.
Yani o travma hala devam ediyordu Amerika'da da. Nitekim konuştuğum bir yığın arkadaşım, Amerikalı, yani Amerika'da oy verme hakkına sahip olan arkadaşlarım da o hatırlatmayı yaparak, yani Nader'ın demokratların iktidarını engellediğini hatırlatıp ya gönlümüz yeşillerde ama biz yine de gidip istemeye demokratlara oy vereceğiz demiş.
Yani
pek Türkiye'nin sorunu değil. Ama burada şimdi biraz dayatma da kokusu hissediyorum ben. Yani HDP'ye oy vermezseniz, işte başka bir listeye verirseniz bizim çıkartamadığımız milletvekillerinin hesabını kim verecek diye şimdiden hesap sorma mahiyetinde tweetler, şeyler falan dolaşıyor. En son dün Gülten Kışanağ'ın eski eş başkanlarından, HDP'nin eş başkanlarından, şu anda mahkum
Diyarbakır Belediye Başkanı'ydı en son.
Gülten Hanım'ın mesajını okuduk. T24'te miydi? Neyse.
Yani Yeni Yaşam.
Yeni yaşamda. Şimdi orada da haklı olduğu durumlar var ama haksız olduğu durumlar da var bana kalırsa. Ama orada bir şey var, eksik olan bir şey var. Yani bence hala akıl yolunu bulabilirler şeyde. Yani tip o ısrardan vazgeçer ama HDP de kendi tutumunu gözden geçirmesi gerekir. Yani HDP de yani benim istediğim oyun oynayacaksın dayatması da bana pek doğru gel. Böyle bir dayatmam var. Yani Koray, ben sana aslında lafı buraya getirmeye çalışıyorum. Sen daha iyi o süreci takip ediyorsun. Nedir yani, aralarındaki?
Aslında bu Amerikan seçimlerine gönderme yapman doğru oldu. Bu oyları bölme işi ve Amerikan mantığı, yani iki partili mantık Türkiye'de üç partili bir mantığa dönmüş durumda. Bu arada tipe büyük ihtimalle CHP'liler de oyları bölüyorsunuz diye geliyorlardır. Yani çünkü tipin seslendiği nüfusun bir bölümü HDP'ye oy veriyor, bir bölümü CHP'ye oy veriyor. Oy verdi geçen seçimlerde. Bu görülüyor. Yani bu araştırmalarda da ortaya çıkıyor. Birazcık kim tipten bahsediyor, kim işte Erkan Baş'tan bahsediyor veya kim adaylarından, şundan bundan bahsediyor diye bakarsak o da ortaya çıkıyor aslında. Yani tipin iki taraftan bir oy bölme işi var. Tabii şimdi neye bakacağız? Şimdi ittifak olarak mı bakacağız? Parti olarak mı bakacağız? Bu bence önemli. Şimdi ittifak zaten partiler arası yapılır. O yüzden de Emek ve Özgürlük İttifakı'nın tipin aldığı her oy Emek ve Özgürlük İttifakı'na yazılacağı için İttifak dışından taşıdığı oylar da Emek ve Özgürlük İttifakı'nın yükselmesine sebep olacak.
Bu ama sadece barajı geçmek açısından yararlı bir şey. Onun dışında başka bir faydası yok.
Geçen seçim sisteminde olsaydı bu çok yararlı bir şey olacak. Şu anda o kadar bir yararı yok. Eskisi kadar önemli değil. Yani zaten çok anlamsız bir seçim sistemi gerçekten. Mesela yurt dışında, mesela siz ülke içinde tipe oy vermenizle yurt dışında tipe oy vermeniz arasında mesela çok büyük fark var. Yurt dışındaki bir oy, tipe verilen bir oy mesela yurt içindeki oydan daha değerli falan. Böyle bir enteresan bir seçim sistemi var gerçekten. Fakat bu oy bölme işi ve mesela Memleket Partisi ile ilgili de söyledin ya, hani Yeşiller deneyimi falan dedi. Şimdi insanlar bir şekilde parti kuruyorlar ve partiler iki yola bölünüyor. Bir tanesi cebinizde işte biraz para oluyor veya birileri cebinize para koyuyor ve bir anda dediğin gibi bürolar açılıyor. Bir taraftan da işte emek veriyorsunuz bir şekilde, insanları ikna ediyorsunuz, oraya bir şey açıyorsunuz, buraya bir şey açıyorsunuz ve Türkiye'de seçime girme hakkını elde etmek de o kadar kolay bir şey değil şey açısından. 41 il, 41'in 3'te 1 ilçesi falan filan. Hepsine 16'şer kira vereceksiniz işte stopajıyla birlikte. Bu gerçekten büyük bir şey. Ondan sonra seçim oluyor ve şöyle bir durum. Hani Amerika'daki ikili sistem, Türkiye'de üçlü sistem oluyor. Üçlü sistemden bir tanesine oy vereceksiniz, oy vermezseniz yoksunuz. Bu seçim sonuçlarında mantıklı bir yere varıyor. En çok herhalde dünya üzerinde mecliste temsil edilen, yani oy verilen oyla mecliste temsil edilen oy Türkiye'de dünyanın üst sıralarındadır. Yani %3, %4 falan meclis ışık alıyordu geçen seçimlerde. İşte katılmayanları ve geçersiz oyları düşersek. Fakat öbür türlü de enteresan bir duruma sebep veriyor. Yani siz bir şekilde 5 sene boyunca kendinizi hazırlıyorsunuz. 4 sene boyunca kendinizi hazırlıyorsunuz. 4 sene sonunda gidip başka bir partiden bir kontenjan isteme durumuna geliyorsunuz. Yani bu MHP için de aynı. MHP tabii kendini kontenjan isteme durumuna hazırladı. Tip için de aynı. Tip de kontenjan istememe durumuna hazırladı birazcık. Bu tabii tartışma nereden baktığınıza bağlı olarak haklı olabileceğiniz bir yer. Yani iki tarafta bir sürü haklı şey söyleyebilir kendi adına. Ya ben Gülten Kışanan yazısını okudum. Hani yazıda bazı sorunlu noktalar var. Mesela işte ittifakın Cumhurbaşkanı adayı bile yok zaten gibi bir şey, tanım var. Yani Cumhurbaşkanı adayı çıkartılmamasına da bir tepki gösterildiği anlaşılıyor yazıda falan. Ama şimdi Gülten Kışanak haksız bir şekilde hapiste tutulan bir insan ve şu anda belki benim eleştirim ona zaten gitmeyecektir, çok önemli değil, ama hapiste, haksız bir şekilde hapiste tutulan bir insana yanıt veremeyeceği eleştirilerde bulunmayı da çok doğru bulmuyorum açıkçası. O işin bir tarafı. Diğer tarafı şu: ben bunun birazcık sosyal medya kavgası haline döndüğünü düşünüyorum. Yani mesela partilerin demokrasisi üzerine konuştuk. CHP işte ön seçim yapardı eskiden, şimdi düşünmüyor bile falan. Mesela HDP ve işte en büyük bileşeni olduğu YSGP adaylarını nasıl belirleyecek mesela? Bunu biliyor muyuz? Aslında en radikal demokrat söylemlere sahip parti olduğunu görüyoruz. Peki adaylarını nasıl belirleyecek? Onu bilmiyoruz. Yani o çok zor bu arada YSGP'de şu an aday belirlemek. Yani ben orada bir yönetici olmak istemezdim gerçekten. Bir sürü kota, bir sürü şey. Ya kota derken sadece cinsiyet, yaş, ne bileyim engellilik durumundan bahsetmiyorum. Yani partilerin kotaları var. Partiler işte bazen pazarlık için el yükseltiyorlar, sonra el düşürüyorlar falan filan. Bir sürü yani parametre var ve sonuçta seçilebilecek de çok az yer var. Esas olarak da zaten tipe gösterilen tepki o az olan seçilebilecek yeri daha arttırıp kendi bileşenlerine biraz daha fazla milletvekili dağıtmak konusunda. Ya ben bu tarz konularda çok şeye inanmıyorum. Hani işte ilkelerimiz, prensiplerimiz, kimsenin ilkeyle prensiple falan hareket ettiği yok. Yani çok dışarıdan bakarsak öyle görünüyor olabilir ama öyle ilkeler, prensipler falan değil. Gayet herkes hayatta kalmak için savaşıyor biraz. Yani o açıdan bakınca dediğim gibi ben yine en programın en başında demiştim ya, duyguları anlama işi konusu. Yani 4 sene 5 sene seçime girmek için hazırladığım bir şekilde de gerçekten bir şimdi %3 oy almak da önemli bir durum Türkiye'de. %3 oy alırsanız bir kere partinizin bir sonraki seçimi göreceğini garantiliyorsunuz. Küçük partiler, çünkü çok köklü olmayan partilerin bu kadar fazla değişmelerinin sebebi de biraz o. Ama %3 oy alırsanız hazine yardımı alacaksınız. Hazine yardımı demek, DSP deyip partiden bahsediyorsak hala hazine yardımı aldığı bir hazine yardımından dolayı. O yüzden de şimdi sen bunu alma, gel bizde işte 3-5 kontenjan al. Ama şimdi bir taraftan da yani bu bir aile sancısı gibi. Yani çocuk büyüdü, kendi evine çıkmak da istiyor ama aileyle bağları da koparmak istemiyor gibi böyle bir enteresan durum var. Fakat yani onu söyleyecektim, son olarak unuttum. Ya bu biraz sosyal medya kavgası gibi. Yani bu işin ben genel merkezler düzeyinde bir sorun olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Yani genel merkezler düzeyinde bu insanlar yan yana oturuyorlar. Daha 3 gün önce Ankara'da seçim bildirgesi açıklanmasında beraberlerdi. Muhtemelen bizim tahmin ettiğimizden daha fazla iletişim halindedirler falan. Yani orada bir problem olduğunu düşünmüyorum ben. Ama bir şekilde bu sosyal medyada sen bana bunu mu dedim, ben sana şunu mu dedim. Çünkü bazen mesela bir programı izliyorum. TİP üyesi veya HDP üyesi birinin programını. dinliyorum falan, anlıyorum bir şeyler. Sonra sosyal medyada karşıma bir çıkıyor. Ya öyle dememedi. Öyle demedi ki bu insan yani. Öyle demediği çok belli. Yani şimdi siz mesela en son Erkan Baş'ın bu Uğur Dündar programında Şırnak üzerine bir şey var. Çok dolaşıyor sosyal medyada işte. Şırnak'ta tip karşıtı insanlar şöyle paylaşıyorlar. Şırnak'ta araştırma yaptık. Milletvekili çıkartamayacağımızı anladığımız için Yeşil Sol Parti'yi destekleme kararı aldık. Adam ne dedi peki? Şırnak'ta dedi 4 milletvekili çıkıyor. Bunun 3'ü HDP'den, biri AKP'den. Biz oradaki yerel örgütümüze sorduk. Yerel örgütümüz dedi ki işte burada bizim bir böyle kendimizi gösterecek bir gücümüz yok. Biz de zaten o yüzden bunu biliyoruz. AKP'nin elindeki o 1 milletvekilini de HDP'ye kazandırmak için aday göstermeyeceğiz dedi. Şimdi hem aynı şey ama bunun söyleniş şekli o kadar fark ediyor ki.
Ya tabii fark eder Koray. Buradaki mesele, iki tane mesele var bana kalırsa. Yani birincisini bahsettik. Türkiye'deki genel olarak seçim sisteminin bu kötü yapısı, yani kötü yapılandırılmış olması. Yani partileri bir şekilde barajlar nedeniyle ittifaklar halinde seçime girmeye zorlaması. Bu dolayısıyla da seçmeni kerhen başka istemediği bir takım gruplara veriyor olması. Yani temel mesele bu aslında. Yoksa olsun 40 tane parti olsun, 40'ı da girsin. Değil mi? İnsanlar da rahatça gönüllerine, akıllarına en fazla yatan partiye oy versin. Ama öyle değil. Bir de bu seçim döneminin diğer seçim dönemlerinden farklı olarak çok hayati bir dönüm noktasındayız şeyi var ya, söylemim var. Büyük ölçüde doğru da, yani o kadar karikatürize etmemek lazım gerçekten.
Geçmişte de doğruydu. Sıkıntı orada. Aslında hiç geçmiştekiler de boş laf değildi. Bu da boş laf değil. Hepsi doğruydu.
Ama burada şöyle bir de iddia var. Eğer bir yola gidersek, var olan sistem, yani Cumhurbaşkanlığı sistemi daha da pekişerek gidecek. Daha baskı olarak falan dönecek bizim üzerimize. Eğer diğer yola gidersek ise orada bir şekilde Cumhurbaşkanlığı sisteminden geri dönüş imkanları doğabilecek. Değil mi? Dolayısıyla orada sadece kimin ne kadar milletvekilliğiyle temsil edildiği değil, mecliste anayasayı değiştirecek sayıya ulaşmak için maksimum milletvekili çıkartması bütün muhalefet blokunun önemli olan. Yani sadece hükümeti kimin kuracağı meselesi değil burada.
Yani şu anki iktidarı 240'ta tutmak aslında. Ben öyle daha rahat anlıyorum.
Evet, evet.
Daha...
Yani, şimdi dolayısıyla olay sadece tipin benim için HDP'ye milletvekili kaybettirip kaybettirmemesi değil, aynı zamanda muhalefet blokunu kaybettirip kaybettirmemesi de önemli. Yani olay sadece HDP'ye engel olmak falan değil. O HDP ile şeyin arasındaki, tipin arasındaki Emek Özgürlük İttifakı'nın kendi bir hesabı olabilir. Bunu da çok anlayışla karşılıyorum. Ama onun dışındaki seçmenler bir taraftan da şeye bakıyorlar, bakmak zorundalar. Bulundukları bölgede muhalefetin adayının kazanmasını engelleyecek bir hareket yapıp yapmamaya. Mesela iki milletvekili çıkartılan yerlerde, değil mi? Daha dar seçim çevrelerinde, eğer tip bir HDP seçimlere asılıp da eğer orada bir CHP adayının kaybetmesine neden olurlarsa, geçmiş seçimlerde çok da fazla dert edilmeyebilirdi. Ama bu seçimde Sinop gibi, Artvin gibi, ne bileyim benim bulunduğum Çanakkale gibi yerlerde, eğer siz bir CHP milletvekilinin az almasına neden olacak bir davranış içerisinde bulunursanız, bunu düşünmek zorundasınız. Yani o şey değil, olay sadece hükümet kurmak değil, sistemi değiştirecek güçten geri adım atmak olacak. Yani olay sadece tiple HDP arasında bir şey değil, YSGP arasındaki bir matematik değil, daha geniş bir matematiği gerektiriyor. Ben Türkiye'de toplumun bu hesabı iyi yaptığını düşünüyorum. Yine yapacağını düşünüyorum. Bunu nereden biliyoruz? Geçen seçimlerde HDP'ye barajı HDP'nin barajı aşmasını sağlayan sadece HDP'nin sadık seçmen kitlesi değildi. Ama ona emaneten verildiği düşünülen, ben de kısmen öyle olduğunu düşünüyorum. Oydu. Şimdi o emaneten verilen oylar bu seçimde nasıl bir hareket gösterecek? Ben bunu açıkçası en merak ettiğim şeylerden bir tanesi seçim akşamı. Onu yapmayı düşünüyorum. Yani geçen seçimlerde sadece HDP'nin barajı geçmesine katkıda bulunur diye verilen oylar hala HDP'ye veyahut da Emek Özgürlük İttifakı'na, dolayısıyla belki de tipe, eğer tip orada aday gösteriyorsa, ne kadar anlamlı olacak onu birlikte göreceğiz. Ama burada şey olan bir hikaye var. Erkan Baş daha önceki konuşmalarından bir tanesi, ben Uğur Dündar'la olan programını izlemedim ama daha önce izledim ve kısmen sosyal medyada önüme düşen şeyde bir oyunuz bile ziyan olmayacak diye sesleniyordu seçmenlerine, potansiyel seçmenlerine. Oysa kazanma ihtimali olmayan yerlerden çıkarttıkları her aday ve aldıkları her oy aslında o anlama gelebilir. Gelir demiyorum. Yani orada elde hesap makinesi, onu hesaplamak lazım.
Tabii yani, aslında bir adım geriye bakar, çekip daha büyük bir şey, daha geniş açıdan bakarsak aslında HDP, Emek ve Özgürlük İttifakı da muhalefetin oylarını bölüyor diyebiliriz.
Yani, tabii ki. Yani o da
sürekli bir şekilde devam edecek. Yani sonuçta herkes Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediğinde görüyoruz ki %50'nin üzerine çıkılabiliyor. O zaman herkes CHP'yi desteklerse de yine %50'nin üzerine çıkılabilir diye bakılabilir. Yani çizgiyi nereden çektiğimiz çok önemli. Kimin oyunu
kolay bir şey değil. Yani kolay bir hesap değil. Ben ama yani herkes şey yapsın, CHP listesinden oy versin çok anlamlı ve mantıklı bir şey değil. Bir düşünce olmayabilir. Ama ben bir angajmanı olmayan, yani bir aidiyet hissetmeyen herhangi bir partiye karşı seçmenin bu hesabı yapacağını düşünüyorum ve yapması gerektiğini de aslında söylüyorum. Kendim en azından böyle bir şey içerisinde olacağım. Yani bunu da saklamıyorum şey olarak. Yani bulunduğumuz bölgede önemli olan iktidar blokuna kaybettirecek şeyi yapmak, hamleyi yapmak. Bunun da hesabını hep birlikte göreceğiz. Yani olay bu tiple olan, tipe dair suçlamaların veyahut da sistemlerin diyelim daha kibarca, yani Garopaylan çok nazik bir şekilde öyle demiş, Garopaylan'ın açıklamasında şey var, o sistem var tipe karşı ve ben biraz da davet de okudum. Garopaylan'ın HDP milletvekili Garopaylan'ın açıklamasında. Ben hala Aklı Selim'in galip geleceğini, Emek Özgürlük İttifakı içerisinde, yani en azından 41 ilde hem HDP hem tip adaylarıyla seçime girmenin iki taraf için de kayıp anlamına gelebileceğini düşünüyorum. Geçen gün Baskın Oran'ın bir yazısı vardı. Artı gerçekçi okumuşsundur sen de muhakkak. Yani onun bağımsız milletvekili olarak girdiği seçimde, hatırlarsın ilk defa bağımsız milletvekili modeli deniliyordu. Nitekim işte İstanbul 1. bölgede Fukuras seçilmişti o listeden. Ama 2. bölgede Baskın Oran kendisine adaylık teklifi yapıldığı halde sonra HDP'lilerin veya o dönem hangi parti vardı bilmiyorum, başka bir aday çıkarttığı için ikisi birden seçilememişler. Ve Baskın Oran da geçen gün bunu haklı bir şekilde hatırlatmış. Yani tekrar aynı yanlış yapılmaz umarım diyerekten. Haftaya resim biraz daha netleşmiş olacak galiba, değil mi? Yani bugün olasılık olarak gördüğümüz bir takım şeyler, listeler Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edilmiş ve büyük bir ihtimalle de son kesinleşmiş olacak herhalde. Yani sandıkta aday listelerinde karşımıza kimin çıktığını önümüzdeki haftaki programda göreceğiz herhalde. Var mı başka ekleyecek bir şey?
Çok önemli konuyu konuşmadık. Dünkü maçı.
Onu geçiyoruz. onu geçiyoruz. Önümüzdeki maçlara bakıyoruz.
Haftaya görüşürüz diyelim.
Haftaya görüşürüz. Yarın akşam yine enteresan bir program var galiba Yeşil Gazete TV'de. Yarın değil mi?
Çarşamba. Çarşamba. Morlu Yeşilli Çarşamba günü olacak.
Peki yarın akşamki programı bir ayrı duyururuz o zaman. Evet. Şu anda
biraz erken çektiğimiz için konuya tam hakim değiliz.
İyi günler dileyelim. Umarız önümüzdeki hafta güzel haberlerle tekrar karşınızda oluruz izleyicilerimiz.
Hoşçakalın.